Ayrım 35.
Bu trajik savaşta yenilişin hesabını yapmak kolaydı. Zor olan küçük ağayı terleten, diken üstünde gibi tedirgin eden zaferdi. Zaferden sonrasıydı. Zira küçük ağa inanıyordu ki başlangıç bugünlerde değildi. Milletin yeni kaderi zaferden sonra başlayacak ve bu başlangıç Türkiye'nin hayatla savaşının, o sonsuz şakaya gelmez savaşının başlangıcı olacaktı. Ve bu başlangıç hangi yöne tutturulursa öyle gidecekti. İyi ise en iyiye, kötü ise en kötüye. Midecilerle budalalar gerçek vatanseverlerin, kötüler iyilerin karşısına zaferden sonra geçecekti. Asıl savaşta işte bu idi. Küçük ağa gittikçe artan ağrıları ve ateşi içinde aralıksız olarak mırıldandığı dualarından koparak tam uykuya daldı. Bu sırada bütün Kütahya uyuyordu. Tevfik Bey müstesna. Tevfik Bey el sürmediği rakı bardağı önünde kah dalgın, kah beyni motor gibi işleyerek burnundan soluyup duruyordu. Ethem Bey'den haber gelmedikçe de uyuyacağı benzemezdi. Çerkez Ethem. Kardeşinin gönderdiği haberle olup bitenleri öğrenen Ethem Bey, atına atladığı gibi gece yarısından sonrasını yolda geçirerek şafaktan önce Kütahya'ya geldi. Tevfik Bey ağabeyisini kapıda karşıladı. Ne kucaklaştılar ne de bir çift laf ettiler. Adamlara da herhangi bir talimat verilmedi. Hızlı adımlarla içeri girdiler. Tevfik Bey önde, aynı hızlı adımlarla merdivenleri çıktılar. Basamaklar ve sofa sarsılıyor, gıcırdıyordu. Ethem Bey'in bu kuvvet ve öfkeyi eşit ölçüde birleştiren sessizliği insana farkına varmadan korku veriyordu. Tevfik Bey'e gelince onun başı önüne eğik, dudakları sımsıkı kapalıydı. Ama bu halde korkudan, suçlu sinişinden çok daha başka bir mana vardı. Bu manada ağabeyisinden gelecek her söze ve her hükme razı bir saygıdan, bağlılıktan ibaretti. Ethem Bey odaya girer girmez doğru lambaya gitti ve kısık fitili iyice açtı. Bu işi o kadar hızla ve zerre kadar duraklamadan yaptı ki, gören bu odada oturanın ve lambayı öyle kısanın kendisi olduğunu sanırdı. Gerçekte ise bu onun en belli, en kuvvetli özelliğiydi. Girdiği yeri bir anda kavrar, uygun görmediği ne varsa derhal değiştirirdi. Bu da Ethem Bey'in bulunduğu yerde derhal hakim bir hava yaratmasını sağlardı. Kardeşi kapıyı kapatır kapatmaz sordu. Reşit'e haber saldın mı? Üçüncü kardeş Reşit Saruhan mebusu olarak Ankara'da bulunuyordu. Tevfik Bey, evet dedi. En küçük adamına karşı bile sitemden, yanlışını yüze vurmaktan daima ve dikkatle kaçınmış olan Ethem Bey, kendini tutamadı ve zehir gibi bir alayla, haberci bari emin birisi olsaydı. Tevfik Bey'in başı biraz daha öne düştü. Anlat. Sedirde oturmuş bekliyordu. Tevfik Bey küçük ağanın gelişiyle söze başladı. Tahkikatı ile öğrendiklerini de ekleyerek her şeyi bir bir anlattı. Sesinde ne suçlu tonu ne de savunma endişesi vardı. Tanımadığı birinin başından geçenleri söyler gibiydi. Susar susmaz Ethem Bey sordu. Kimdir bu küçük ağa? Bu ismi o da işitmeye başlamıştı son zamanlarda. Hemen de kah büyük övgülerle, kah o kadar büyük kötüleme ve suçlamalarla. Tevfik Bey bu soruyu da kendi duygularını ve kanaatlerini katmadan bütün teferruatı ile cevaplandırdı. Söze küçük ağanın adamları ile birlikte gelişinden başladı ve Topal İsmail'in ilk kuşkuları ile kara keçili sırrının geçirdiği macerayı da anlatmayı ihmal etmedi. Ethem Bey dikkatle dinledi ve sözünü bir defa bile kesmeden, hatta yerinden kımıldamadı bile. Kardeşi susunca, görürüz dedi ve ancak ondan sonra ayağa kalktı. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bunu sorarken pencereyi kaldırmıştı. Tevfik Bey'in dolu kadehini kaptığı gibi aşağıdaki bahçeye fırlattı. İç peşümen de vuru, hele böyle zamanlarda. Tevfik Bey susuyordu. Aynı sakin sesle tekrarladı. Ne yapmayı düşünüyorsun? Sizi bekledim. Hiçbir karar, bir tedbir almadın mı? Aldım elbette. Yollara gözcü çıkardım. Adamlar tetikte. Kaç kişi kaldınız? 1000 küsur. Şimdi Alayunt harekete geçmiştir bile. Ankara bile duymuştur. Niyetleri varsa senin gözcülerinde 1000 kişi de 5 para etmez. Bize öğle namazını burada kıldırmazlar. Odayı arşınlıyordu. Pencerelerin siyahlığı gittikçe açılıyor, kül rengine dönüyordu. Bahçede ve avluda ayak sesleri, mırıltılı konuşmalar ve kişnemeler başlamıştı. Odada lambanın ışığı açılıp solgunlaşıyordu. Ethem Bey onu püf diye söndürdü. Şimdi dönmüş bahçeye bakıyordu. İlk defa dalgın bir sesle mırıldandı. Fakat bunu yapamazlar, yapamazlar. Yine uzun bir sessizlik oldu. Yapamayacaklar, hiçbir zaman yapamayacaklar demek değildir ama bu. Sonra her zamanki soğuk ve hükmeden sesiyle birdenbire dönerek sordu. Senin ağların tüneklerinden ne zaman çıkarlar? Bu ikinci alaydı. Tevfik Bey kendini tutamadı. Beni bir hiç, burayı da başıboş sanıyorsunuz korkarım. Zaptüraptımız mükemmeldir. Ethem Bey kardeşine uzun uzun baktı. Göz gezeydiler. Tevfik Bey fazla direnmedi, başını eğdi. Bir iki de o zaman buz gibi bir sesle belli dedi ve dönüp pencereye gitti. Gökyüzü süt rengiydi, ufuk yoktu. 10 metre kadar aşağıda bahçeyi esmer bir aydınlık ancak belirtebiliyordu. Ethem Bey öfkesini yavaş yavaş yenmeye başlamıştı. Kardeşinin İzzet'i nefsine ne kadar düşkün olduğunu bilirdi. Aklından kırdım Tevfik'i diye geçirdi. Hem de bunu yok yere yaptığını kabul ederek. Oturdu ve otur sen de Tevfik dedi. Tevfik Bey toparlandı. Kahve, süt, çay bir şey emreder misiniz? Yok yok otur, nasıl olsa getirirler. Tevfik Bey bir kenara ilişti. Rahat otur, uyumamışsın. Ankara'nın harekete geçeceğini sanmıyorum. Benim üzüntüm başka. Artık ip koptu. Biz de Ankara'ya karşı harekete geçemeyiz artık. Bir şey kabul ettiremeyiz. Artık yapacağımız da bir darbe olmayacak. Kardeşinin gönlünü almak istiyordu. Fakat bu noktaya gelince yine burnundan solumaya başladı ve sesindeki yumuşama yeniden silinip gitti. Haysiyetimiz çok rencide olacak Tevfik, çok. Bir adamımız bile dönmemeliydi. Biz müfrezeler kaçırdık. Müfrezelerimiz bizi bıraktı. Bunu ihanetimizin karinesi, hatta hücreti diye kullanacaklar. Çalış, çabala, canını hiçe say. Bunca galebe temin et, sonra da hain ol. Kötü Tevfik, kötü, çok kötü. Biz artık haysiyetimizi kurtarmak için çok daha büyük kötülükleri göze almak zorundayız. Beceremedik mi de kötünün cidden en kötüsü olacağız. Duramadı, yeniden ayağa kalktı ve odayı araştırmaya başladı. Elimizi test tutmalıyız. Emret hazırlansınlar, yola çıkılacak. Tevfik Bey dışarı fırladı. Aşağı inerek ağlara haberci yolladı, emirler verdi. Yukarı çıktığı zaman küçük ağa sofada namazını kılmış duasını yapıyordu. Tevfik Bey'i görünce selamını verip kalktı, seccadesini topladı. Ağam geldi küçük ağa, sen nasılsın? İyi, sağ ol. Belki seni ister, burada kal. Tevfik Bey içeri girdiği zaman ağabeyini yine pencerenin önünde buldu. Ethem Bey kararını vermişti. Gediz'e çekilecek, derlenip toparlandıktan sonra da Ankara'ya doğru bir gösteri yürüyüşü yapacaklardı. Bu arada Demirci Efe ile Kara Ahmet ve Düzceli Burhan gibi çete reislerini de yanına çekebileceğini umuyordu. Böylece müzakereye girişecek bir kuvvet olurdu. İtibarını yeniden sağlayacak bir iki şart kabul ettirdi mi, Ankara'da görünüşte de olsa işler yoluna girerdi. Ethem Bey bunu mümkün görüyordu. Güvendiği yalnız toplayacağı kuvvet ile eski itibarına karşılık Ankara'nın sıkışık durumu değildi. Yaptığı hesapta asıl önemli yeri Ankara'daki taraftarları tutuyordu. Öteki kardeşi Reşit Saruhan mebusu olarak mecliste bulunuyordu. Küçümsenmeyecek bir grup da kurmuştu. Onlar elbette çalışacak ve anlaşmazlığın karşısına ismeti koymaya muvaffak olacaklardı. Beride Garp cephesi komandanını sevmeyenler kendi adamlarından ibaret değillerdi ve bu hareketine hiç karışmadıkları, hatta işin aslını bilmedikleri halde Tevfik Bey'i başka tutanlar da vardı. Bu düşüncelerle sinirleri yatışır gibi oldu. Fakat aksi sonuca karşı nasıl hareket edeceğini düşünmeye de yanaşmadı ve onun da sırası gelir deyip geçti. Tevfik Bey kapıyı kapadıktan sonra emirlerini yerine getirdim. Yarım saate varmaz hazır oluruz. Küçük ağa da kalkmış dedi. Küçük ağamı, ha çağırsana şunu Tevfik. Baş üstüne. Küçük ağa içeri girer girmez Ethem Bey ile göz göze geldiler. İkisi de birbirlerinin ruhunu okumak ister gibiydiler. Ethem Bey bunu anladı. Küçük ağa da onun anladığını anladı. Yaptığı aptalca bir şeydi. Pekala kuşkulandırabilirdi. yumuşak ve içten gelen sesiyle mümkün olan tek tedbiri aldı. Zat-ı âlinizi tanımayı çok çok ister ve acaba bu şerefe erecek miyim diye düşünürdüm. Ethem Bey inanmadı ama inanmazlık da yapamadı. Donuk bir sesle, Tevfik Bey bana her şeyi anlattı, geçmiş olsun dedi. Biz bize bağlananları koruruz, kendimizden ayırmayız. Tevfik Bey seni seviyor ve beğeniyor. Herhalde ben de başka duygular beslemeyeceğim senin hakkında. Çünkü yiğitliğini, bağlılığını ispat için istemediğin kadar fırsat çıkacak önüne bugünlerde. Şimdi git dinlen, ne olsa yaralısın, seninle konuşacağım. Küçük ağa selam vererek çıktı ve odasına girdi. Ethem Bey'i o birkaç saniye içinde iyice görmüştü. Adam kafasının içinde bir resim gibi duruyordu. Boylu bosslu idi fakat omuz başları öne doğru kasılıyor, hafifçe kamburu çıkıyordu. Ve benzi sarı idi. Burnu uzundu ve kuvvet ifade ediyordu. Ağzı büyüktü, dudakları kalın sayılabilirdi. Konuşmadığı müddetçe sımsıkı kapalı ve dümdüz duruyordu. Açık renkli gözleri dimdik bakıyordu, kaşları gür ve kalındı. Alnı yüksekti, kısacası tam bir erkek güzeliydi. Avcı biçimi bir pantolon giymişti. Ayaklarında yumuşak çizmeler, sırtında koyu renkli çuha, bir ceket vardı. Beli fişeklikliydi. Kemerlerine soktuğu murassa kamanın kınını gümüş bir kordon boynuna bağlıyordu. Sağ kalçasının üstünde kocaman ve meşin kılıfı açık duran bir tabanca vardı. Küçük ağa kendini o kadar zorladığı halde sesini canlandıramadı. Bu ses kalın mı yoksa ince miydi? Belki de hiçbir özelliği yoktu. Fakat değil, ses insanı sarıyor, kendini dinletiyordu. Acaba bu kuvveti sahibinin duygulara hükmedebilmesinden veya duygulara yabancı oluşundan mı alırdı? Küçük ağa düşündükçe Ethem Bey'in bakışlarında da aynı duygusuzluğun bulunduğunu fark etmeye başladı. Bu adam hırslarından, yapmak istediklerinden, yapmayı kafasına koyduklarından başka hiçbir şeye değer vermeyen biriydi. Ve maske takmaya, kendini gizlemeye tenezzül etmeyen mağrur, mert, cepheden dövüşen, hileleri güreşteki oyunlara benzeyen bir kavga adamı idi. Küçük ağa bu hükme vardıktan sonra içinde beliren saygıyı ancak hüzünle önleyebildi. Bu adam neden aldanıyordu? Yazık, çok yazık değil miydi bu? Küçük ağanın çirkin bulduğu itiraz değil, ihtirasların kontrollere, bu arada vicdan hesaplaşmasına başkaldırışları, bunları hiçe sayışları idi. Küçük ağa kabul ediyordu ki ihtiras öne düşen her yiğidin, her kafanın ilk hakkı, ilk silahı, ilk dostu, hatta yaratılışının asıl sebebiydi. Ama yiğit, ama kafa ihtirasını dönemeçlerde sorguya çekmedi mi, hak en büyük, en korkunç kayıp oluyor, silah geri tepiyor, dost efendi kesiliyor, köleleşiyor, karakterin ana çizgisi karakter yürüten, kemiren bir mikrop haline alıyordu. Yazıktı bu, hem de çok yazık. Bu yüzden nice nice kahraman namzetleri bataklıklara yuvarlanıp gitmişlerdi ve niceleri daha aynı şekilde yuvarlanıp gideceklerdi. İşte Çerkez Ethem Bey, işte kahve işgale karşı ilk dalgalanan bayrakların en gönül alıcısı. İşte koca bir milletin bir daha göğsünü şişireceğinden artık ümit kestiği zafer rüzgarlarının ilk estiricilerinden başlıcası ve kısacası işte Çerkez Ethem Bey. İşte bu Çerkez Ethem Bey hangi korkunç bataklığa nasıl bir kötülükle sürüklenmişti de farkında bile olamıyordu. Fakat yüzünün gölgelediği korkunç soru çabalamalarına rağmen sık sık göğsünü estire estire veriyordu. Tevfik Bey'i karşıda tutarak yapılan planlar, kurulan umutlar, Ethem Bey ortaya çıktıktan sonra göz önünde cılızlaşıyor, çocuk oyunları gibi görünüyordu. Ethem Bey kolay kolay aşılacak bir engele, alt edilebilecek bir hasma benzemiyordu. Zekiydi, uyanıktı ve belki çok iyi koku alıyordu. Küçük ağayı ilk anda görmek isteyişi de elbette bu yüzdendi. Acaba azıcık olsun kuşkulanmış mıydı? Bakışlarını yeniden hatırladı ve yeniden aciz kaldı bu bakışları manalandırmak için. Hayalinde yalnız yokmuş sanılacak kadar açık renkli gözler canlanıyordu. Bir resim gibiydi. Göz kapaklarında, kirpiklerinde, alın çizgilerinde ve göze yakın adelelerde en küçük bir kıpırdama bile olmamıştı. Işık oyunlarına tutulmuş fakat çivilenmiş gözler. Küçük A düşündükçe o karşılaşma dakikalarına nasıl katlandığına, daha doğrusu katlanabildiğine bayağı şaşıyor ve içine daha şimdiden ikinci, üçüncü karşılaşmaların korkusu düşüyordu. Adam sanki bütün sırlarını kitap gibi okuyacaktı. İten Bey'e gelince o küçük ağa çıkar çıkmaz kardeşine yok dedi, gözüm tutmadı. Ve hükmünü kontrol eder gibi sustuktan sonra da daha pes bir sesle ilave etti. Fazla, çok fazla iyi görünüyor. Cephe adamı değil, yaptıklarını sen bilmemiş olsan sopaya yatırır. Eşek sudan gelene kadar pataklatır, konuştururdum. Hüda bilir ya, bir sırrı var bu adamın. Tevfik hafifçe sallanarak konuşmak istediğini belli etti. Ethem Bey de bunun farkına vardı ve sen ne dersin diye izin verdi. Ehemmiyet vermediğim için olacak galiba, söylemeyi unuttum. Bu küçük ağa onun lakabıdır. Kendisi Akşehir'de hocaymış ve payitahtça pek makbulymiş. Aleyhte müessir telkinleri olduğu için kuvvadan üzerine vur emri çıkmış. O da kaçmış. Ötesini anlatmıştım. Bildirmediğim bir nokta daha var. Karısını ve görmediği çocuğunu çok merak ediyor. Bütün bunları da bana saklamamı rica ederek anlatmaya mecbur olmuştu. Yani ben daha önce öğrenmiş ve tahkik etmiştim. Ethem Bey'in yüzü kendine has fakat pek seyrek görülen mimiklerle artık bir mana ifade ediyordu. Sağ gözü kuvvet taşan bir şekilde kısılmış, alnı çatlamış, alt dudağını dişliyor, sağ elinin orta parmağı ile pos bıyıklarını kaşıyordu. Hı dedi, bu mühim. Allah vebal yazmasın ama ben öyle düşündüm. Şimdi iyi, biz yine de gözden ırak tutmayız. Kütahya'daki Çerkez Ethem kuvvetleri Tevfik Bey'in dediğinden de tez toparlandı ve hazır hale geldi. Sonunda da başta küçük ağa nereye, ne için gidileceğini, ne olup biteceğini kimse öğrenmeden derhal yola çıkıldı. Yürüyüşte de küçük ağayı büsbütün kuşkulandıran bir düzen vardı. Müfrezeler ağa değiştirmiş, her ağanın yanına da 5-10 adamlı, adı sözüm ona rehber olan biri katılmıştı. Bunların hepsi de Ethem Bey ile beraber gelen Çerkez çetecilerdi. Hedefin Gediz olduğunu ancak konakladıktan sonra öğrenmiş oldular. İlk iki gün kimse kimseyle baş başa kalamadan geçti. Bu arada da Ethem Bey'in başta Demirci Efe olmak üzere oralardaki çetelere saldığı haberciler döndü. Aldığı cevaplar Ethem Bey'i çok sevindirmişti. Cevapların hepsi de müsbetti. Hepsi de anca beraber, kanca beraber diyorlardı. Anca beraber, kanca beraber. Ethem Bey aldığı sözlerin değerini biliyordu. Ortada artık ölümü hiçe sayan bir kader birliği vardı. Bu neticeyi kolaylaştıran da Ankara'nın artık gemleri iyice kısmaya başlaması ve disiplinden tavize yanaşma işiydi. Bu durum savaşın aslını anlayamayan çete reislerinin hoşuna gitmiyor, çoğu pek basit yaratılışlı olan bu adamların gururlarına, haysiyetlerine dokunuyordu. Çünkü onlar emir bir yana, öğütleri bile iyi niyetlerine rağmen bir gurur, bir haysiyet meselesi yapıp çıkıyorlardı. Onlara göre koca bir ölüm kalım savaşının merkezi, mihveri kendileriydi. Her şey kendilerinden başlıyor, kendilerinde bitiyordu. En iyi siyasetçi kendileri, en iyi kurmay kendileriydi. Zira vatanı milleti en çok seven kendileriydi. Ve onlar olmasa vatan çoktan elden giderdi. Çete reislerinin çoğu işte bu durumda ve böyle düşünmekteydi. Böylece de Ethem Bey'in tasavvurları şans kazanmış oluyordu. Bu tasavvurlara gelince bunlar kardeşi Tevfik Bey'e söylediklerinden başka bir şey değildi. Toplayabildiği kuvvetle Ankara'ya doğru bir yürüyüş yapacak, ilk müzakere teklifini kabul ettikten sonra sarsılan itibarını kurtarmaya yarayan birkaç şart sürecek. Eski durumuna kavuşacaktı. Ethem Bey bunu mümkün ve kolay sanıyor, şartlarının başında gelen Garp Cephesi kumandanının değiştirilmesini de temin edeceğine inanıyordu. Ona göre İsmet Paşa yalnız Mustafa Kemal Paşa ile yakınlarının tuttuğu ve hiçbir üstünlüğü olmayan bir askerden ibaretti. Kendisine gelince meclisi mebusanın kendini nasıl karşıladığını, mebusların Mustafa Kemal Paşa ile yakınlarında dahil kendini nasıl dakikalarca ve ayakta alkışladıklarını hatırlıyor, bu hatırlayışla istediği sonuçları avucunun içinde sayıyordu. O bir hakiki ve büyük kahramandı. Ethem Bey bütün samimiyetiyle hakiki ve büyük bir kahraman olduğuna inanıyordu. Onu kara keçili gibi ilerisi için bazı tedbirler almaya sürükleyen sebep de bu yönüne karşı yapılan saygısızlıklardı. Ethem Bey, İsmet Paşa'nın tutumunu hakiki ve büyük bir kahramana karşı yapılmış saygısızlıklar olarak görüyordu. Ethem Bey yine bütün samimiyetiyle kabul etmekteydi ki, kendisi emir alacak değil, emir verecek bir duruma sahiptir. Bunu anlamayan ve kabule yanaşmayanları kinde düşünüyordu. Hadlerini bildirmesi şarttı ve Ethem Bey, bilhassa kara keçili fiyaskosu ile Kütahya dağılışından sonra ancak bu kin için, bu hesaplaşma için yaşar olmuştu. Gözü artık hiçbir şey görmüyordu. Kaderi artık bu kin ile bu hesaplaşma hırsına bağlıydı. Fakat Ethem Bey'e umut veren, zanlarında yanıldığını düşündüren belirtiler fazla gecikmedi. Önce Demirci Efe'nin bir baskınla ele geçirildiğini, adamlarının da Yaka Paşa götürüldüğünü haber aldı. Bunu da anlaştığı öbür çetelerin aynı duruma düşmesi takip etti. Demek Ankara olup bitenleri öğrenmişti. Bir akşam karşısına aldığı kardeşine, "Tevfik," dedi, "Ankara'dakiler bütün olup bitenleri biliyor. Bizim tasavvurumuzu artık ancak kuvvet tahakkuk ettirir." Sustu. Onu çok iyi bilen Tevfik Bey kendisinden bir evet veya hayır beklediğini anladı. "Doğrudur efendim." Ethem Bey'in sağ gözü kısıldı. Dişleri alt dudağını kemirmeye başladı. Orta parmağı pos bıyıklarını hafif hafif karıştırıyordu. Basık bir sesle sordu. "Peki kuvvetiniz nedir?" Birdenbire hiç ummadığı bir keşifte bulunmuş gibi canlandı. "Evvela kuvvet nedir bunu bilmeli. Ben senden kuvvetliyim ama küçük ağa da benden kuvvetli. Dahası var, sen benimle dövüşemezsin ama küçük ağa pekala dövüşebilir. Anladın mı?" "Evet." Tevfik Bey gerçekten de çok iyi anlamıştı. Ağabeyisinin tasarladığı harekette karşılarına çıkacak kuvvete göre kendi durumları ne olabilirdi? Fakat Ethem Bey bu kadarla da kalmadı ve aynı canlılıkla devam etti. "Asıl mühimmi, ehemmi şu. Düne kadar bizimle olanlar bu işte bizimle olacaklar mı? Yani görünen, var sandığımız kuvvet harekete geçtiğimiz zamanda göründüğü gibi sandığımız gibi kalacak mı?" Ethem Bey artık ayağa kalkmış, odayı arşınlıyordu. Kardeşi onun çabucak yorulduğunu, nefeslerinin gittikçe sıklaştığını ve yanaklarına açık bir pembeliğin geldiğini gördü. Ethem Bey üstelik öksürüyordu da ve bu öksürükler kesik kesikti. Tevfik Bey bir yandan bu hale üzülürken, bir yandan da ortaya attığı ihanet ve arkadan vurma ihtimalleri üzerinde duruyor, daha doğrusu durmaya çalışıyordu. Olur muydu bu? Olacaksa nasıl önlenebilirdi? Ethem Bey de aynı şeyi düşünmüş olmalıydı. Bulduğu yolu açıkladı. "Elimizi kolumuzu bağlayıp bekleyemeyiz. Marifet insanları kahpeleştirmemekte, kahpeliğe zorlamamakta. Bunun çıkar yolu şudur Tevfik. Toplarız ağları, onlara yapmak istediğimizi açıkça söyleriz. Gelen gelir, dönen döner. Başının çaresine kendi bakar. Belki de hiçbiri gelmek istemeyecektir. Veya pek azı razı olacaktır. Öyle olursa biz de sakalımızın ne renk olduğunu görür, cürmümüzce davranırız. Bu zorla yola çıkarıp arkadan bıçaklanmaktan çok evladır."